Hanımlar, beyler, bunu ben de yaparım podcast yayınlarımızı dinliyorsunuz. Ben genel izleyici dostu oyuncunuz, 13 yaş ve üzeri tiyatro emekçiniz, hatta zaman zaman olumsuz örnek oluşturma eğilimli YouTube şeyiniz, buradaysa sınıflandırılamayan sunucunuz İbrahim Selim.
Storytel sunar.
Efendim, bunu ben de yaparım podcast yayınlarımızın yenisiyle karşınızdayız. Bir önceki podcastimizde dijital aşkları inceleyerek kalbinizin en derin yerlerine dokunmuştuk. Ama ciddi ilişki ne demek bilmiyoruz.
Olay da şu, dayıyım. Benim kucağımda bir çocuk olduğunu düşünsene.
Arkadaşlar, bu şekilde bir yere varamazsınız.
Doğan'la mı yaşıyorum ki? Beduan'la ölüyüm.
Ve kimlerden ne yaşıyorsun?
Bence paketin tamamı önemli.
İlişki zaten ciddi bir şey değil mi acaba? Bu seferse cebinize dokunacağız. Böyle yavaş yavaş elliyormuşuz gibi oldu size. Ama dediğimiz gibi sizi ilgilendiren her türlü konuya dokunmaya and içtik efendim. Bu bölümümüzde A'dan Z'ye dolandırıcılık konusunu masaya yatıracağız. Skype'da gördüğü iki güzel yüze ve bir çift memeye aldanıp donlarını kaptıran amcalardan 30 lira kredi kartı bedelini geri alacağım diye tüm cüzdanı kaptıran masum tüketicilere kadar herkes bu bölümümüzde olacak. Ve tabii ki bu podcastimizde de ilginç istatistiklerimiz olacak. Çok enteresan hikayeler ve yine bize göre canlı, size göre bant kaydı konuklarımız olacak. Hazırsanız soyuyoruz. Aman, başlıyoruz efendim. Fark ettiyseniz ilk podcastimize bir hayalle başlamıştık. Böyle böyle size tekrar hayal kurmayı hatırlatacağız sevgili dinleyici. Şimdi yine benimle beraber bir hayal kurun. Böyle 30'lu yaşlarda her gün işten eve, evden işe gidip geliyorsunuz. Gidiş geliş metrobüsle 15 durak sürmesi bile başlı başına mutsuzluk sebebiyken mesai saatleriniz de çirkin ve uzun. Sinemaymış, tiyatroymuş, işiniz olmuyor. Sanatın tüm dalları söz konusu siz olunca hep bir buruk, uzaktan size bakıyor. Tek sosyal hayatınız mahalledeki yeni nesil pastane. Ehaliyle istediğiniz gibi biriyle tanışacak bir ortamınız da yok. İş kötü, aşk yok. Zaten zaman zaman ülke üzerine oynanan uluslararası oyunlarda canınızı bir ayrı sıkıyor. Hala ailenizle yaşadığınızı da ekleyelim. En son ne zaman mı seviştiniz?
Yani korkarım editör arkadaşımız bile böyle bir tabloya bir seks sahnesi sığdıramadı. Gerçekçi olmaz.
Bir gün yine onu bunu keserek metrobüse binmişsiniz. O sırada artı 359'lu bir numaradan arandınız. Ama yetişemediniz. Bir kere çaldı zaten. Merak da ettiniz. İnince hemen aradınız. Karşınıza Türkçesi hafif kırık biri çıkıyor.
Hello.
En son bir çağrı merkezini aradığınızda karşınıza bant kaydı bir ses çıkmıştı. Resmen ondan sonra duyduğunuz ilk tanımadığınız ses. Üstelik kanlı canlı. Ses başlıyor anlatmaya. Bulgaristan'dan arıyormuş.
Lütfen yardım et. Kurtar beni buralardan. Türkiye'ye gelmek istiyorum. Annem hasta, babam kanser. Sokakta kaldım.
Falan filan. Dünya kadar şey anlatıyor bir anda. Kapatamıyorsunuz da. Biriyle konuşmak hoşunuza gidiyor. Adeta hipnotize oldunuz. Gel zaman git zaman FaceTime'lar yapılıyor, Skype'lar açılıyor. Karşınızdaki kırık Türkçesiyle size
"Aşkım."
demeye başlıyor. Allah'ım, eriyorsunuz. Öleceksiniz mutluluktan. Resmen rastgele gelen bir çağrıya döndünüz ve hayatınızın aşkını buldunuz. Yeni nesil pastanedeki arkadaşlarınız sizi uyarıyor.
Aptal olma. Sen Bihter Ziyagil'sin.
Yok, pardon.
Aptal olma. Dolandırıcı olabilir.
Diyorlar ama onlar onu sizin kadar tanımıyor. Allah'ım, telaffuz edemeseniz de ismi bile çok güzel sizin için. Ve sonunda abalar karşılıklı iyice yakılınca şu cümle duyuluyor.
Ben seni seviyor, sensiz olamaz ben. Bana para gönder, yanına gelecek.
Eğer gönderirseniz parayı, tebrikler.
Yılın en iyi çıkışı.
akış yapan, yolunacak kazı dalında ödülü kaptınız demek. Çünkü bundan sonrası çorap söküğü gibi gelecek. Ne 3 kuruş yevmiyeniz kalacak, ne ananızın babanızın 3 aylığı. Çünkü geçmiş olsun, dolandırıcılık çarkına bir kez girdiniz. Evet sevgili dinleyicilerimiz. Dediğimiz gibi bu haftanın konusu dolandırıcılık ve dolandırıcılık yöntemleri dedik. Ama bir yanlış anlaşılma olmasın. Bunları uygulayıp kendi saadet zincirinizi kurun diye değil. Bunlardan kendinizi koruyun diye anlatıyoruz. Dolandırıcılık çok genel bir tanımla hileli davranışlar ve yaratılan kurgu mizansenlerle karşı tarafı kandırarak genellikle maddi bazı menfaatler kazanmak oluyor. Dolandırıcılar mahalle hırsızlarından farklı olarak paranızı, malınızı kaba kuvvetle değil, zeka, kurnazlık ve inandırma kabiliyetlerine güvenerek ele geçiriyorlar. Genelde size bir hikaye anlatıyorlar. Bu hikayenin bir başlangıcı, gelişmesi ve sonucu var. Anlattıkları hikayenin inandırıcı olması için genelde bahsedecekleri konuda donanımlı oldukları imajını veriyorlar. Yani dolandırıcılık mutlaka belirli bir düzeyde bilgiye sahip olmayı gerektiriyor. Tarihin kayıtlara geçen ilk dolandırıcılığı M.Ö. 300 yılında yaşanmış. Olay Hegestratos isimli bir Yunan tüccarının sigorta sahtekarlığı yapması şeklinde vuku bulmuş. Biliyorsunuz bu günümüzde de hala çok popüler bir sahtekarlık türü. Ama belli ki azıcık yaratıcı olmanın zamanı gelmiş. Sigorta dolandırıcılığının tarihinin bu kadar eski olmasına şaşırdık açıkçası.
Bir de yani milattan önce 300 yılında yapılan şeyi bugün yapıp hala yakalanmakta ne bileyim yani.
Her neyse, bu beyefendi gemisiyle mısır taşıyıp onu uzak diyarlara satarmış. Gemisini ve mısırını korumak için de sigorta yaptırırmış. Sigortanın kapsamı şöyle. Gemisinin ve malının ederi kadar sigortalayan kişiden para alır, satışını yapıp döndüğünde ise faiziyle kredisini geri ödermiş. Bir gün gemisi içinde mallarıyla beraber batmış. Tabii mallarını satamadığı için de aldığı krediyi sigorta yapan kişiye bu sefer ödememiş ve el koymuş. Tabii yalancının mumu M.Ö. 300 yılında da yatsıya kadar yandığından beyefendinin mallarını satıp içi boş gemisini paraya el koymak için kendi batırdığı ortaya çıkmış. Kaçarken kendisi de boğulup ölmüş.
İlklerin günahı olmaz derler. Mekanı cennet olsun.
Efendim dolandırıcılık türleri de bu örnekten anlayacağınız üzere ülkeden ülkeye, kültürden kültüre değişiyor. Bizim yuttuğumuzu İngiliz, İngiliz'in hazmettiğini de Alman yemiyor. Yani bizde uçkurunun peşine düşüp tüm ailesini de kendisiyle beraber tarumar eden bin dayı varsa Almanya'da on dayı oluyor. Dolandırıcılık türlerine geçmeden önce hangi şehirlerimizde bu dolandırıcılık olayı kana kana yaşanmaktaymış önce ona bakalım istiyoruz.
Eğer bu şehirlerden bir tanesindeyseniz ona göre daha dikkatli davranırsınız belki.
Konu hakkında yapılmış bir araştırmaya göre yaşanan olay ve dolandırılan miktar bakımından bölgesel olarak birinci sırada Marmara, ikinci sırada İç Anadolu, üçüncü sırada Akdeniz ve dördüncü sırada Güneydoğu Anadolu bölgesinin yer aldığını görüyoruz. İllere göre sıralama ise İstanbul, İzmir, Antalya, Adana ve Ankara ilk beşte. Sadece İstanbul'da günde 50 ila 60 arasında dolandırıcılık mağdurunun İstanbul, Anadolu ve Bakırköy adliyelerine giderek dolandırıldığına dair şikayet dilekçesi verdiğinin yansıdığı istatistik rakamlarına göre kayıtlara geçenlerin haricinde dolandırılıp dolandırıldığına inanmayan veya dolandırıldığını değişik sebeplerle ihbar etmeyenler de bulunuyormuş.
Yani birini dolandırıldığına ikna edemiyorsunuz sevgili dinleyici. Bu nasıl kör bir inat?
Gerçi Jet lakabıyla anılan bir adama bir değil, iki değil, üç kez para kaptıran insanlar vardı. Doğrudur yani. Bir musibet bin nasihattan daha iyidir olayı burada işlevini geçici olarak yitirmiş. Multi musibet yaşasa da insanlar uslanmıyorlar. %18-20 oranı ve kamudan haksız çıkar sağlama adıyla en fazla devletin zarara uğratıldığı dolandırıcılık olaylarında ikinci sırada vatandaşlar, üçüncü sırada ise vakıf ve dernekler bulunuyormuş. adli istatistik verilerine göre mağdur olarak savcılıklara suç duyurusunda bulunup dava açanların sayısı 2010 ile 2015 yılları arasında 450 bin civarında olurken 2018 yıl sonu itibariyle bunun 500 binin üzerine çıktığı görülmüş.
Yuh.
Yuh.
Yuh. Yuh.
Bir akademisyen olan Doktor Sayın Abdurrahman Yılmaz'ın 2015 yılında yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de yapılan dolandırıcılıklar 15 ana başlıkta toplanıp 69 alt başlığa ayrılmış. Araştırma dolandırıcıların internet, telefon, e-mail gibi sanal ortamları kullanmakta ne kadar usta olduklarını gösteriyor. 2015'ten 2019'a kadar artan dijitalleşme trendleri düşünülürse dolandırıcıların sanal ortamlarda daha da ustalaşmış oldukları sonucunu çıkarmak yanlış olmayacaktır. Zaten çıkan dolandırıcılık haberleri de bu görüşümüzü destekler nitelikte. Dolandırıcılar internet dışında yüz yüze görüşerek çeşitli senaryo ve yöntemler de kullanıyor. İmzalatılan çekler, senetler...
Abi 2019 yılındayız, hala senet imzalayan varsa yani bilemiyoruz artık. Sırada ne var? Endüjans kağıdı mı? Cennetten tapu satıyoruz diyenlere mi kanılacak?
Gerçi pardon, ülkemizde bu da yaşanmıştı. Daha sonra değineceğiz ama bir çete size cennetten yer satacağız diyerek 6 milyon cukkaladı. Evet. Ayrıca kapıdan satış da bayağı revaçta. Dini içerikli kitap, sınava hazırlık kitapları, CD'leri veya tıbbi cihaz gibi ürünleri değerlerinin çok üstünde satabilmek için bakanlık veya ilgili kurumdan geldiklerini söylüyorlar. Çekiliş, kampanya, ödül gibi yalanlarla insanların kredi kartı bilgilerini alıyorlar, bir yere para yatırmalarını istiyorlar, hiç olmadı kanlarına giriyorlar sevgili dinleyici. Şimdi burada geçen başlıkların içeriklerini işleyeceğiz teker teker ama daha çok metropollerde karşılaşılabilecek dolandırıcılık türleri üzerine eğileceğiz. Yapılan araştırmaya göre podcast dinleyicileri 18-44 yaş arası, teknolojiyle arası iyi olan ve eğitimli profillermiş. O yüzden size
senetle öküzü almayın sakın
diye bir uyarı yapmayacağız. Şimdi gelelim dolandırıcılık türlerine ve ne olduklarına. Doktor Abdurrahman Yılmaz'ın araştırmasına göre ülkemizdeki dolandırıcılık ana başlıkları şöyle.
Kamudan haksız menfaat.
Bu %18,5'la başı çeken dolandırıcılık tipi. Devletin gerek sosyal hizmet gerekse tarım gibi alanlarında üreticileri desteklemek için çıkardığı maddi desteklerin suistimaliyle ortaya çıkıyor. Dolandırıcıların hibe edilecek ya da uygun koşullarda verilecek devlet banka kaynaklı parayı alabilmek için sahte tarım arazileri gösterip sahte evraklar hazırlamasıyla yapılıyormuş. Örneğin bu araziye ben pamuk ekeceğim deyip desteği aldığı gibi pamuklara karışıyorlarmış.
Sosyal mühendislik.
Bu bizler için önemli bir konu. Çünkü sosyal mühendislik
%16,5'la sağ kulvardan yaklaşarak ikinciliği alıyor sevgili dinleyiciler.
Muhtemelen bir gün kurban olacaksak bundan olacağız. Yani illa birine kurban gideceksin deseler, hani büyü muska dolandırıcılığına kurban gitmektense buna kurban gitmeyi tercih ederiz. Efendim, sosyal mühendislik kısaca teknik imkanları kullanarak karşı tarafın cebini boşaltmak. Kendini kamu görevlisi olarak tanıtmak bunların en başında geliyor. Hani bir telefon geliyor ve kendini polis olarak tanıtan biri banka hesaplarınızdaki paraların terör örgütü finansmanında kullanıldığı tespit edilmiştir. Paranızı şu hesaba yatırın ya da şuraya getirin gibilerinden sizi yönlendiriyor ya. Hani böyle Canan Karatay'ımızın da 50 bin dolarını kaptırdığı hadise buna örnek olarak verilebilir.
50 bin doları varmış ki kaptırmış. Helal olsun.
Veganlara, vejetaryenlere bağırmaktan ne ara vakit bulup dolandırıldı orasını bilemiyoruz. Ama kaptırmış işte kadıncağız.
Yoksa vegan ahı mı demeliyiz?
Telefon geldi. Bankaya şu kadar para yatırın. Hesabınıza iki katını yatıracağız diye. Telefonu da kapatmayın. Devamlı bizden irtibat halinde kalın, size yazmayacak. Ben elim ayağıma dolaştı. Yani dedim ki ikimiz de iyi para dedik. Gittik şey yaptık tabii parayı aktardım şey yaptım döndüm kendilerine bip bip bip bip diye bir ses. Aynı bir hafta içinde büyüklerden de milletvekillerinden olsun da Karatay Maratay'lar onlardan da şey yapmışlardı. Biz kuyruğu dilekçe şey yapalım dedik. Bir baktık ki bizim gibi binlerce kişi var. Cumhuriyet Savcısına girdik tabii ki dilekçe şey yaptık. Güldü. Yapacak bir şey yok yani.
İkinci yöntemse kendini firma ya da kuruluş yetkilisi gibi tanıtma. Potansiyel kurban telefonla aranıyor. İşte şu kadar elektrik borcunuz var, şu kadar su borcunuz var, ödemezseniz icraya verileceksiniz diye tehditler başlıyor. Bize kredi kartınızı verin, biz oradan tahsil edelim diyorlar. Siz de bir panik, kredi kartınızı veriveriyorsunuz. İşte orada geçmiş olsun. Paralar gidiyor. Bunların bir de evlere gelen versiyonları varmış. İşte saatinizi mühürleyeceğiz, 100 lira verirseniz mühürlemeyiz diye pazarlık yapıyorlarmış. Siz de çıkarıp parayı veriyormuşsunuz. Yani siz değil, veren varmış. Böyle durumlarda sizi hangi kurumdan aradıklarını iddia ediyorlarsa kişinin adını soyadını öğrenerek
"Siz kapatın, size yazmasın, ben kuruma arayıp oradan size bağlanayım."
deyip karşı tarafı tongaya düşürmek bir yöntem olabiliyormuş. Aslında buna gerek bile yok çünkü şunu kesinlikle unutmayın. Hiçbir kurum ya da kuruluş sizden kredi kartı numaranızı istemez. Belki içten içe merak eder ama istemez. O yüzden lütfen tongaya düşmeyin. Diğer bir yöntemse kendini bir tanıdığı ya da tanıdığının yakını olarak tanıtma yöntemiymiş. Eve gelerek askerdeki oğlunun arkadaşı, komutanı ya da bir yakınının tanıdığı olduğunu belirterek para isteyenler olabiliyormuş.
Tabii bu yöntem muhtemelen bu tarz bağların daha sıkı olduğu Anadolu'da işliyor.
Yine aynı kategoride incelenebilecek diğer bir konuysa arkadaşı olarak tanıtma. Sosyal medya hesaplarından biri ele geçiriliyor ve kişinin arkadaş listesine mesaj atılıyor. İşte zor durumdayım, paraya ihtiyacım var, aman yandım Allah yardım et diye. Yani 2 sene önce
"Yüzünü şeytan görsün"
diye ayrıldığınız bir arkadaşınızdan yıllar sonra
"Kızım naber?"
diye bir mesaj alırsanız lütfen bunu karşı tarafın olgunlaşmış olabileceğine yormayın. Çünkü insanlar genelde olgunlaşmaz. Belli ki orada bir şeyler dönüyor. Biri sizden bir şey istemeyecekse zaten üstünüzü başınızı kuzulamaz öyle durduk yerde. Evet.
Haziran ayıydı bu şeker bayramının olduğu tarih öncesi. Zaten ilk yaz alışverişine de denk geldiği için ekonomik olarak çok da böyle parlak olmadığım bir döneme denk gelmişti. Bodrum'a arkadaşlarımla tatile gideceğim, iş arkadaşlarım ve okul arkadaşlarımla. O tarihe denk gelen bir gün ofiste çalışırken ablamın işte çok böyle iyi bir hastanede kulak burun boğazcı olan bir arkadaşı, doktor bir kız ve böyle işte inanılmaz da cool bir kızdır. Instagram'dan bana yazdı. Yazdığı mesajı tatlım merhaba, hayırlı Ramazanlar. Yani tabii Pelin de hiç öyle bir insan olmadığı için ben dedim ki herhalde kafası güzel. Ya da hani hayırlı olsun, ironik bir hayırlı olsun. Hayırlı Ramazanlar. İşte dedi ben dedi işte hastanede çekiliş yapıldı. Olayın bedavacılık kısmına geliyorum. Bir A101 çekilişi yapıldı. Herkese hediye çıktı. Ben sana dedi şimdi dedi Türkcelli misin ve işte faturalı mısın dedi. Evet Pelin diyorum hani bilmiyor musun? Ben şimdi sana dedi bir şey vereceğim, o numaraya mesaj at 2289 gibi, gelen kodu bana gönder. Screenshot al at bana diyor. Ben atıyorum kabul olmuyor işte atıyorum iptal edildi diyor. Diyorum ki Pelin olmuyor. Hadi dene ve hemen bana screenshot at falan diye böyle anksiyeteli yazıyor ve ben asla anlamıyorum. Sadece gerçekten fokuslanmışım. Bodrum'da A101 dışarı çıkacağız. Neden olmasın ki? Devamında yine olmuyor, yine olmuyor ve bana diyor tamam şimdi peki diyor başka hattın var mı senin? Yanında arkadaşın yok mu diyor. Arkadaşıma diyorum ki Elif Nazcığım böyle böyle bir şey var, birlikte gideceğiz tatile. Senin hattından yapalım mı? Kız diyor Kübra'cığım ne alaka var? Ya diyorum saçma mı, hani yapalım. Birlikte gideceğiz zaten Bodrum'a, onu düşün. Kıza zorla bunu yaptırıyorum ve şeyde birden mesaj geliyor. Diyor ki işte hattınız mobil ödemelere açılsın mı? Küba mobil ödemelere açılıyor. Diyorum ki aya aşkım sen yap yap cevap ver. Bak vakit geçiyor falan diyorum. Ve sonra Küba ben bundan çok emin değilim diyor. Sonra ben de böyle bir bir profile bakayım ya diyorum. Ve profildeki tüm fotoğraflar işte Pelin'in Google'dan aratılmış, işte Habertürk'e çıkmış, işte burun konferansı konuşmasından bir tane. Ve hepsi böyle bir saatle şey yapılmış. Sonra anlamak için, olayı anlayabilmek için hala emin değilim. Hala şeyin ucunda kupon olabilir. Pelin'e ulaşamayınca galiba Elif Naz zolandırılıyorsun dedim ki ve ben de değil. Allah bana acımış, mobil ödememi kapatmış.
Doktor Abdurrahman Yılmaz'a göre bu kategorideki son başlıksa yardım vaadiyle eve gelme. Efendim, Sosyal Yardımlaşma Vakfı veya kaymakamlıktan geldiklerini iddia ederek sizin gönlünüzü kazanacak miktarda patates, makarna ya da kömür getiriyorlarmış size. Onları yerleştirmek konusunda da yardımcı olurken bir başka kişi de altınlarınızı, değerli eşyalarınızı cukkalıyormuş. Siz de patates gibi ortada kalıyormuşsunuz. Zamanın ünlü dolandırıcısı Selçuk Parsadan da bu sosyal mühendislik sahtekarlıkları grubuna giriyormuş.
Başbakan. Hazirenin kapılarını açtırıp da içini boşaltan adam.
Adam fark etmeden bir ilki gerçekleştirmiş diye düşünüyorum. Dönemin başbakanı olan Tansu Çiller'i telefonla arayan Parsa'dan kendisine emekli orgeneral Necdet Öztorun olarak tanıttıktan sonra Kemalistler Derneği için 5,5 milyar lira para istemiş ve örtülü ödenekten tertip edilen para ertesi gün Parsa'dan'ın hesabına yatırılmış. Aynı Parsa'dan eşi Yılmaz Zafer'in tedavisi için parasal sıkıntı çeken sanatçı Perihan Savaş'ın adını kullanarak aralarında dönemin Cumhurbaşkanı Demirel ve yine Başbakan Çiller'le bazı iş adamlarının da bulunduğu 25 kişiyi de dolandırmış.
Yani Tansu Hanım, size artık ne diyelim bilemiyoruz. Geçmiş zaman tabii ama...
Yıldırım bazen aynı yere iki kez düşebiliyormuş demek. Hayır, adam yakalanıp hapse atılmasa 3 de düşermiş, 4 de. Yani nasıl işte abi?
Şimdi gelelim fishing, yani oltalama yöntemine.
İngilizce balık tutma anlamına gelen fishing sözcüğünün F harfinin yerine PH harflerinin konulmasıyla gelen terim, oltayı attığınız zaman en azından bir balık yakalayabileceğiniz düşüncesinden esinlenilerek oluşturulmuş ve uygulanıyor. Bu dolandırıcılık türü son yıllarda ciddi anlamda artmış durumda. Bu yöntem temelde sosyal mühendislik olsa da aslında bilişim suçları adı altında da işlenmekte. Genel olarak bir tanım yapmak gerekirse, phishing genelde bir kişinin şifresini veya kredi kartı bilgilerini öğrenmek amacıyla kullanılıyor. Bir banka veya resmi bir kurumdan geliyormuş gibi hazırlanan e-posta yardımıyla bilgisayar kullanıcıları sahte sitelere yönlendiriliyorlar. Phishing saldırıları için bankalar, sosyal paylaşım siteleri, e-posta servisleri, online oyunlar ve bunun gibi sahte web sayfaları hazırlıyorlar. Burada bilgisayar kullanıcısından kimlik bilgileri, kart numarası, şifresi gibi özel bilgiler isteniyor. E-posta mesajındaki ve sahte sitedeki talepleri dikkate alan kullanıcıların bilgileri de hop çalınıyor. Özetle saldıran kişi bir yem hazırlıyor ve bu yeme balıkların takılmasını bekliyor. Takılan balıkların yönleneceği siteler genelde orijinal sitenin küçük farklarla aynısı oluyor. Zaten genelde ana sayfa ve internet şubesi giriş kısmı var.
Yani diğer sekmelere tıklasanız muhtemelen oralarda Necefli Maşrapa görseli göreceksiniz.
Şöyle düşünün. X bankası ile çalışıyorsunuz ve size bir SMS geliyor ya da sosyal medyada, ki bu Twitter'da oldukça yaygın, çok cazip ya da kaçırılmayacak bir kampanyayla sizi sahte internet bankacılığı sayfasına yönlendiriyorlar. İşte.
Bugüne kadar ödediğiniz ve içinize oturan kredi kartı aidatlarını geri iade ediyoruz,
yazıyorlar. Öncelikle neden iade etsinler sevgili dinleyici? Bu arada kurduğumuz cümleye dikkat ettiniz mi?
Geri iade ediyoruz.
İade zaten geri anlamını veriyor. Evet, bu tarz hesapları saptamakta inanmayacaksınız ama dil bilgisi kuralları ve düzgün Türkçe kullanımı çok belirleyici oluyor. Yani Türkçeyi iyi kullanırsanız belki dolandırılmanıza bile engel olabilir.
İçinize oturan mı?
Hayır, cümleye bakar mısınız? Sizin dilinizden konuşuyor, vicdanları oynuyor ama unutmayın, hiçbir kurum sizden yanıt alabilmek için duygusal veya heyecan verici sözleri böyle laubali bir şekilde kullanmaz. Özellikle de sosyal medyada. Çünkü kurumsal hiçbir kurum dil bilgisine dikkat etmeden rastgele cümle kurmaz. Az önce ne dedim ben? Karşınıza çıkan her bir cümle en azından bir yazar, bir editör ve bir banka çalışanı tarafından kontrol ediliyordur. Bankalarda verilen phishing eğitimlerinde bile belirleyici bir konu olarak bu geçer. Bu arada diyelim ki bu tuzağa düştünüz ve linke tıkladınız. Ardından internet şubesine giriş yapmanız bekleniyor. Bu internet şubesi de bir replika tabii. Siz müşteri numaranızı yazdığınızda telefonunuza SMS geliyor. Onu girdiğinizde de hop, karşı taraf tüm bilgileri ve paraları alıp şerefinize kadeh kaldırıyor. Diğer bir phishing saldırısıysa
çağrı merkezinden arıyormuş gibi davranan çalışanlar.
Evet, çağrı merkezini banka ve finans kuruluşları çok kullanıyor. Ama unutmayın, hiçbiri sizden cep telefonunuza gelen şifreyi onlara söylemenizi istemez. Yine internet ve teknoloji kullanılarak yapılan phishing yöntemlerine bakarsak Troyan'ı, yani Truva atını görebiliriz. Adını aldığı mitolojik olay gibi sinsice bilgisayarınıza sızıyor. Bilinen güvenilir programlar arasından bile bilgisayara sızabiliyor. Cihaz gayet normal bir şekilde çalışmaya devam ediyor ancak tüm şifreler kaydedilip dolandırıcıya yollanıyor.
Wi-Fi.
Bedava internet sağlayan dükkan ya da kurumların isimlerini taklit eden modemler kuruluyor. İnsanların bu modemler üzerinden internete girmeleri sağlanıyor. Çeşitli yazılım ve arayüzlerle bilgiler elde ediliyor. Yani 2 dakika Instagram notification'ıma bakacağım beleşe diye verilerinizden olmayın. Rusya'da bedava internet görürseniz öyle hemen atlamayın derler mesela. Kulağınıza küpe olsun.
Pop-up ekran.
Bazı sitelerde karşınıza çıkan pop-up ekranları bilirsiniz.
İzlesene be.com.
Mağdur siteyi gezerken pop-up ekran belirir. Bazı uygulamaların düzgün çalışmayacağını, çalıştırmak için linki verilen programın indirilmesi gerektiği belirtilir.
İbrahim Selim'in memesi öyle bir açıldı ki hemen tıkla.
Kapıdan satış.
%12 ile en yüksek 3. dolandırıcılık türü kapıdan satış efendim. Bu muhtemelen pamuk annelerimizin en çok düştüğü tuzak olabilir. En çok masum yüzdesi bu kategoride gibi hissediyoruz. Bu kategoride tencere, süpürge, küçük ev aletleri gibi anneleri tam kalbinden vuran ürünler değerlerinin çok üzerinde satılıyormuş. Ayrıca senet imzalatılarak kişiler zor duruma düşürülüyormuş. Dolandırıcılar bununla da kalmıyormuş efendim. Geldikleri şirkette yakında iş için kadro açılacağını ve alımlarda bu tarz ürünlerinden satın alanlara öncelik tanınacağını söylüyorlarmış. Yani üniversiteyi bitirmiş iş arayan bir çocuğunuz varsa tam sizi nereden vuracaklarını biliyorlar. E şimdi nasıl hayır diyeceksiniz değil mi? Bu kadar da dört koldan vicdanları oynanır mı sevgili dinleyici?
Yani biz de nasıl bir konu seçtiysek daha ilk podcast bitmeden Türkan Şoray'ın tüm Yeşilçam kariyerinden fazla isyan edeceğiz gibi duruyor.
Daha da bitmedi. Bir girişimci gibi gelinmesinin yanında bir de Diyanet ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi yerlerden gelindiği iddia edilerek değerinin çok üzerinde dini içerikli kitaplar ve üniversiteye hazırlık kitapları satılmaktaymış.
Sözde fırsat yatırımı.
Şimdi sırada sözde fırsat yatırımı var. Bu da araştırmada %9'luk bir kısmı oluşturuyor sevgili dinleyici. Burada da cin olmadan adam çarpmaya çalışan vatandaşlarımız var ne yazık ki. İşte efendim adam diyor ki
ben bahçemde kazı yaparken Osmanlı altını buldum. Ucuza vereceğim. İlgilenir misin?
Yani neden biri şimdi size ucuz altın versin sevgili dinleyici? Aklınız, hayaliniz alıyor mu? Ya da...
Elimde Alman markı var, çikolata kız. Ancak Merkez Bankası'ndan bozdurulabiliyor. Ben uğraşmak istemiyorum. Uygun fiyata bırakayım sana, sen de git bozdur. Ha?
Deniliyormuş. Merkez Bankası artık geçerliliği olmayan bir parayı görünce sevinçten gözleri dolarak elinizden markları alıp karşılığında size bavulla para mı verecek Allah aşkına?
Yapmayın lütfen, inanmayın böyle şeylere ya.
Yine alçıdan yapılan bir heykeli toprağa gömerek eskitiyorlarmış. Bunu da antika diye pazarlıyorlarmış. Hani şimdi Ayşegül Tecimer değiliz tabii hiçbirimiz ama kimin toprak altında bulduğu tarihi eseri satma yetkisi olabilir? Bu ülkede dünya kadar kurum var. Böyle bir şey her şeyden önce yasal olamaz sevgili dinleyici. O yüzden programımızın adından gaza gelerek bunu ben de yaparım demeyin, yapmayın.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun dolandırılması.
Bu gayet net isme sahip bir dolandırıcılık türü. Oranı %8,5. Bunların içine yetim maaşı alabilmek için anlaşmalı boşanma, ölen kişinin maaşını almaya devam etme ya da kağıt üzerinde çalışıyor gösterilip kovulmak suretiyle işsizlik maaşı almak giriyor. Bir ara bu ölen annesinin maaşını almak için annesinin kılığına giren adamların ATM başında enselenme hikayelerini çok duyuyorduk. Hatırlıyorsunuzdur belki. Hatta biri varis çorabına varana kadar giymişti. Yani bu kendini adamak değil de nedir biz bilmiyoruz.
Bu kadar prodüksiyona, emeğe bırakın adam çeksin. 3 kuruş maaş zaten ya.
Şaka tabii ki. He? Emek verilmeden elde edilen her türlü kazanca elbette karşıyız. Editörümüz değil bir tek. O da ırgat gibi çalışıyor ama. Çelişkili bir hayatı var.
Evlendirme veya evlenme yoluyla dolandırıcılık.
Bunun oranı %6,5 ama yeniden bir araştırma yapılsa eminiz ki artacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü araştırma kapsamında sadece evlenme arzusunda olan yaşlı erkekler üzerine yoğunlaşılmış gibi. Ama podcast'te başlarken kurduğumuz hayal de bu gruba giriyor. Yani bu kısım daha çok testosteron mağduru dayılar ve gençlerimize ait kısım. Dayılar genelde kendinden yaşça küçük kadınlarla evlenip, ertesi gün düğünde toplanan altınlarla sırra kadem basan gelinlerle karşılaşırken, gençler ve daha orta yaş genelde internetteki evlendirme ve dostluk siteleriyle telefon üzerinden dolandırılıyor. Berbat hayalimizde yer alan ve günlük konuşmada alocu denilen tipler buna örnek olarak verilebilir. Bu alocular yaşlı amcaları dolandırıp kaçanlardan daha enteresan. Çünkü bunlar hem interneti hem de uluslararası para transferleri gibi enstrümanları aktif kullanan tipler. Yine bu araştırmayı yaparken o kadar fazla forumda dolaştık ki çoğu kişi zannediyoruz aynı kadın tarafından dolandırılmış. Üst olarak genelde Bulgaristan seçiliyor. Ve çağrıya dönüş yapıldığında başlıyor anlatmaya karşı taraf.
Şöyle zor durumdayım, böyle kötüyüm, bana yardım et.
Gel zaman git zaman FaceTime'lar filan yapılıyor. Karşı taraftaki kadın işte ben sana aşık oldum, oraya geleyim, evlenelim falan diyor. Bizim bulunmaz Hint kumaşımız da kendini bir şey sandığından saf saf razı oluyor. Aşk sınırın öteki tarafında ama ufak bir engel var. Kadının pasaport ve vize alması lazım. Lojistik destek lazım. Uçak. Uçak olmadı, otobüs parası lazım. Bunları istiyor başlangıç olarak. Çünkü nedense kadın bu yaşına tek kuruş parası olmadan Allah yardımıyla gelmiş. Neyse bunları aldıktan sonra başka yalanlar başlıyor. İşte beni gümrükte durdurdular, ayak bastı parası gerekiyormuş, ülkeden çıkma parası gerekiyormuş. Gerekiyor da gerekiyor. Yani bir 1000-1500 euro da böyle tırtıklıyor. Alabildiği her şeyi aldıktan sonra da beyninize engeli basıyor. Forumları dolaştık dedik ya sevgili dinleyici.
40 bin 50 bin mi aldılar hanım, çoluk çocuk hep dışarıda kaldık ya.
Yazmış biri. Pardon. Hanım çoluk çocuk dışarıda mı kaldı? Yani bu tabloda ilk dile getirdiğiniz şey para mı beyefendi? Yani sizin en başta orada ne işiniz var acaba ya?
Neyse ben şimdi gün teyzesine bağlamayayım yoksa susmayacağım.
Böyle bir çağrı alırsanız lütfen dönüş yapmayın. İnternet sitelerinde de aynı senaryo uygulanıyor mu? çok aşık numarası yapılıp yanına geleceğim, bana para gönder mevzusu çok dönüyor. Yani ne var yanınızda bu kadar kıymetli sevgili dinleyici? Biz de gelmek istiyoruz ya yanınıza.
Hayır, ne var yani?
Şimdi bu kadar yaygın mı gerçekten diyebilirsiniz. İnanın biz de çok şaşırdık. Ama dışarıdaki dünyada gerçekten böyle bir olay var. Sosyal ve kültürel anlamda kaynaşacak, tanışacak imkan bulamayan insanlarımızın başına çok geliyor. Evet efendim, dolandırıcılık konulu ilk podcast'imizin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde dolandırıcılık türlerini işlemeye ve yaşanmış olayları tartışmaya devam edeceğiz. Kendinize dikkat edin ve gözünüzü açık tutun. Ve verdiğim meme frikiği ile ilgili bir videoya denk gelirseniz lütfen tıklamadan linki bize iletin. Hikaye @bunubendeyaparım.com. İyi günler.